Ayrım 17, Stepan Çikova Köyü, Dostoyevski, sayfa 185. 12. Bölüm, Felaket. Yalnız kalmıştım, durumum gayet berbattı. Kız tarafından reddedildiğim halde dayım beni onunla hemen hemen zorla evlendirmek istiyordu. Zihnim karmakarışıktı, Mizin Çikov'la teklifi de bir türlü kafamdan çıkmıyordu. Dayımı ne pahasına olursa olsun kurtarmalıydım. Mizin Çikov'u bularak ona her şeyi anlatmayı düşündüm. Ama dayım nereye gitmişti acaba? Nastenka'yı arayacağını söylediği halde bahçeye sapmıştı. Gizli buluşmalar ihtimalini düşündüm. Kalbime kötü bir his saplandı. Gizli ilişkiye ait Mizin Çikov'un sözleri hatırıma geldi. Ama bir an sonra bütün şüphelerimi nefretle reddettim. Dayım yalan söyleyecek adam değildi, orası kesindi. Öte yandan merakım gitgide artıyordu. Elimde olmayarak dışarıya çıktım. Dayımın kaybolduğu tarafa yürüyerek bahçenin koyu karanlığına daldım. Ay yeni yeni çıkıyordu. Bahçenin her köşesini bildiğim için kaybolmaktan korkum yoktu. Yosunla örtülü eski havuzun kenarındaki köhne kameriyeye gelince birden olduğum yerde durak aldım. Kameriyeden konuşmalar duyuluyordu. O anda hissettiğim garip öfkeyi anlatamam. Kameriyede bulunanların dayımla Nastya olduğundan emindim. Bununla beraber ilerlemeye devam ediyordum. Bir yandan da kendi kendime adımlarımı yavaşlatmadığıma inandırmaya çalışıyor. Nedense boyuna vicdanımı yatıştırmak isteğini duyuyordum. Birden kameriyeden gayet açık olarak bir öpüşme sesi, sonra ateşli konuşmalar duyuldu. Hemen arkasından da bir kadın çığlık attı. Aynı anda beyazlar giyinmiş bir kadın koşarak kameriyeden çıktı. Uçan kırlangıç gibi önümden geçiverdi. Galiba tanınmamak için yüzünü elleriyle kapamıştı. Besbelli kameriyeden beni görmüşlerdi. Ürkmüş kadının arkasından çıkan erkeği tanıyarak Obnoskin olduğunu anladığım zaman duyduğum hayretin derecesini nasıl anlatayım bilemiyorum. Evet, bu Mizin Çikov'un söylediğine göre Stepan Çikova'dan çoktan ayrılmış olan Obnoskin'in ta kendisiydi. Obnoskin beni görünce şaşırdı. Kendine has küstahlığından eser kalmamıştı. Gülümseyerek, ''Affedersiniz, ben yani sizinle burada karşılaşacağımızı hiç ummazdım.'' diye kekeledi. Alayla ben de öyle dedim. Zaten gittiğinizi duymuştum. ''Hayır efendim, validemi geçirmiştim de sizi dünyanın en asil adamı bilerek bir ricada bulunmak istiyorum.'' ''Ne ricası?'' ''Bazen öyle durumlar olur ki gerçekten asil bir adam başka gerçek asil bir adamın asil duygularına başvurmak zorunda kalır. Tabii bunu kabul edersiniz, ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım.'' ''Hiç ummayın, zerrece bir şey anlamadım.'' ''Benimle birlikte kameriyede bulunan bayanı gördünüz mü?'' ''Gördüm ama tanıyamadım.'' ''Ya demek tanıyamadınız. Bu bayan yakında karım olacak.'' ''Tebrik ederim. Yalnız size ne konuda faydalı olabileceğim onu söyleyin.'' ''Tek bir ricam var. Beni bu bayanla gördüğünüzü son derece sıkı saklayacaksınız.'' ''Acaba kim olabilir bu?'' diye düşündüm. ''Sakın...'' ''Gerçekten bilmem efendim. Size böyle bir söz veremeyeceğim için beni affedeceğinizi umarım.'' Obnoskin, ''Tanrı aşkına ne olur?'' diye yalvarmaya başladı. ''Durumumu düşünün bir kere. Bu bir sır olarak kalmalı. Siz de nişanlanabilirsiniz. O zaman ben de elimden geleni...'' ''Şşşt, biri geliyor.'' ''Nerede?'' Gerçekten 30 adım ötemizden belli belirsiz bir erkek gölgesi geçti. Bütün vücuduyla tir tir titreyen Obnoskin, bu mutlaka Foma Fomiç olmalı diye fısıldadı. Yürüyüşünden tanıdım. Tanrım, şu yandan da gelen var. Duydunuz mu? Hoşça kalın, teşekkür ederim. Hem de yalvarıyorum size. Obnoskin kayboldu. Bir dakika sonra yerden bitmiş gibi dayım karşımda belirdi. ''Sen misin Seryoja?'' diye seslendi. ''Her şey bitti. Her şey mahvoldu oğlum.'' Dayımın adam akıllı titrediğini fark ettim. ''Neymiş mahvolan dayıcığım?'' ''Gel benimle.'' Dayım tıkanıyordu. Kolumdan kuvvetlice kavrayarak sürüklemeye başladı. Pavyona gidinceye kadar yol boyunca ne kendisi tek bir söz söyledi ne de beni konuşturdu. Olağanüstü bir şey bekliyordum. Aşağı yukarı aldanmamıştım da. Odaya girdiğimiz zaman dayım bir fenalık geçirdi, ölü gibi sararmıştı. Hemen yüzüne su serptim. Aklımdan böyle bir adamın bayılması için pek feci bir şey olması lazım düşüncesi geçti. Sonunda ne oldunuz dayıcığım diye sordum.
Her şey bitti Seri Hoca. Foma Bey'in Nastenka ile birlikte bahçede tam onu öperken yakaladı.
Dayıma hayretle bakarak öperken mi? Bahçede öyle mi diye bağırdım.
Bahçede kardeşim, nasıl da oldu. Onunla kesin bir görüşme yapmak için gitmiştim. Konuşacak, senin hesabına ikna etmeye çalışacaktım. Gittim. Halbuki o beni tam bir saattir havuzun arkasındaki kırık bankın yanında bekliyormuş. Bana bir söyleyeceği olduğu zaman hep oraya gelir.
Sık sık gelir mi dayıcığım?
Oldukça kardeşim, hele son zamanlarda hemen her gece buluşuyorduk. Ama bizimkiler görmüşler galiba. Gözlediklerini, bunun Anna Nilovna'nın işi olduğunu biliyorum. Bir süre için kestik, 4 gün kadar hiç buluşmadık. Ama bugün yine lazım oldu. Buluşmamızın ne kadar lazım olduğunu kendin de gördün ya. Onunla başka türlü nasıl konuşabilirdim? Buluşma yerimize gittiğim zaman onu orada buldum. Kızcağız beni tam bir saattir bekliyormuş. Onun da bana söyleyecekleri varmış.
Bak sen, bu ne tedbirsizlik böyle. Takip edildiğinizi de biliyorsunuz.
Ama çok önemli bir durum karşısındaydık Seri Hoca. Her ikimizin de birbirimize söyleyecekleri vardı. Gündüzleri ona bakmaya bile cesaret edemiyorum. O bir köşede, ben de özellikle başka tarafa bakıyorum. Sanki onun varlığından habersizmiş gibi davranıyorum. Ancak geceleri buluşarak doya doya konuşabiliyoruz.
Sonra dayıcığım?
Daha iki laf etmeden kalbim çarpmaya, gözlerimden yaşlar boşanmaya başladı. Onu sana varması için ikna etmeye çalıştım. Kalkıp da bana, galiba beni sevmiyorsunuz, herhalde etrafınızı gördüğünüz yok sizin demez mi? Sonra birden boynuma atıldı, sarıldı bana, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ben dedi, yalnız sizi seviyorum, kimseyle evlenmem. Sizi çoktandır seviyorum ama size varamam. Yarın buradan ayrılarak manastıra gideceğim.
Aman Tanrım, demek böyle söyledi. Sonra dayı.
Tam o anda bir de baktım, Foma karşımızda duruyor. Nereden de çıkıverdi. Yeşilliklerin arkasına saklanmış. Bir günah işlememizi bekliyordu herhalde.
Hay alçak kerata.
Nastenka kaçtı, ben de ona kaldım. Foma Fomiç hiçbir şey söylemeden önümüzden geçti. Yalnız bana parmağını salladı. Yarın ne gürültüler kopacağını anlıyorsun ya.
Anlamaz olur muyum? Dayım ümitsizlik içinde oturduğu yerden fırladı.
Onu mahvetmek, lekeleyerek namusunu kirletmek istiyorlar diye bağırdı. Şerefiyle oynayarak damgalamak istiyor. Kovmak için bahane arıyorlar. İşte şimdi böyle bir bahane de bulundu. Aramızda gizli ilişki bulunduğu ağızdan ağıza söyleniyordu. Zaten keratalar Vido Pliyasov'la bile görüştüğünü söylediler. Hep Anna Nilovna'nın başının altından çıkıyor bunlar. Şimdi ne olacak acaba? Foma anlatacak mıdır dersin?
Elbette anlatacaktır dayı. Dayım dudağını ısırdı, yumruklarını sıkarak.
Eğer anlatacak olursa, bir anlatırsa diye mırıldandı. Ama hayır, inanmam.
Anlatmaz. Anlar o. Mert, asil bir adamdır. Kıza kıyamaz. Tam bir keskinlikle, kıysa da kıymasa da, sizin yarın yapacağınız tek iş Nastasya Yevgrafovna'yı istemektir dedim. Dayım kıpırdanmadan yüzüme bakıyordu.
Biliyor musunuz dayı dedim. Bu mesele meydana çıkarsa genç kızın şerefini iki paralık etmiş olursunuz. Felaketi tez elden önlemek gerek. Cesaretle, alnınız dimdik, herkesin yüzüne bakın. Nastasya Yevgrafovna'yı resmen isteyin.
İtirazlarına kulak asmayın. Foma Fomiç de onun aleyhinde gık diyecek olursa pestilini çıkarın. Anladınız mı?
Dayım, ben bunları daha buraya gelirken düşünmüştüm dostum dedi.
Peki karar verdiniz mi?
Kesin olarak, sana bunları anlatmadan önce de kararımı vermiştim.
Yaşa dayıcığım, dayımın boynuna atıldım. Uzun uzun konuştuk. Ona Nastenka ile evlenmesinin neden gerekli olduğunu bütün sebepleriyle anlattım. Zaten bunu kendisi benden daha iyi anlıyordu. O günde belagatim üstümdeydi, dayımın hesabına seviniyordum. Bu işi yapmayı namus borcu saydığı için karar vermişti. Yoksa dayım kendiliğinden dünyada harekete geçemezdi. Ama ödev, borç gibi şeyler onun için kutsaldı. Bununla beraber meselenin nasıl çözüleceğini pek aklım almıyordu. Dayımın vazife olarak benimsediği bir işten kolaylıkla vazgeçemeyeceğini bildiğim halde ev halkına ayak direyebileceğine de inanamıyordum bir türlü. Bu yüzden onu gençliğimin bütün ateşiyle kışkırtıyor, kararını gerçekleştirmesini sağlamaya uğraşıyordum. Nasıl olsa karar verdiniz diyordum. Duraksayacak en ufak nokta kalmadı. Beklemediğiniz bir şey oluverdi işte. Hoş zaten bunu bilmeyen yoktu ya. Sizden başka herkes Nastasya Yevgrafovna'nın sizi sevdiğinin farkındaydı. Temiz aşkının onun için bir ayıp, bir leke sayılmasına gönlünüz razı olur mu dayıcığım? Asla, ama dostum kendim için böyle bir saadete de inanamıyorum. Olur şey değil. Dayım boynuma atılarak... ''Nasıl, ne diye, niçin sevdi beni?'' diye devam etti. ''Onun yanında bir ihtiyardan başka bir şey sayılmazdım. Bunu aklımdan geçirmezdim doğrusu.'' ''Meleğim, ah meleğim, bana bak Seryoja, demin onu sevip sevmediğimi sorduğun zaman bu konuda bildiğim bir şeyler var mıydı?'' ''Sadece şunu biliyordum dayıcığım, kendinizi müthiş bir sevgiyle ona kaptırmıştınız ve bunun farkında değildiniz.'' Düşünün bir kere, rica ederim. Beni getirtiyorsunuz, onunla evlendirmek istiyorsunuz. Maksadınız ne? Sırf Nastasya Yevgrafovna akrabalarınız arasına girsin de hiçbir zaman yanınızdan ayrılmasın diye değil mi?
İyi ama sen beni affediyor musun Sergey?
Aman dayıcığım. Dayım beni kucakladı. Yalnız şunu unutmayın ki dayı, şimdi hepsi size cephe almış durumda. Bu yüzden siz de onlara karşı harekete geçmelisiniz. Hem de bunu hemen yarın yapmalısınız. Dayım biraz düşünceli bir tavırla, evet öyle yarın diye tekrarladı. Hem de biliyor musun, buna metanetle, gerçek bir ruh asilliği ve karakter kuvvetiyle, evet karakter kuvvetiyle başlamalıyım. Ama korkmak yok dayıcığım.
Korkmayacağım artık Seryoja. Yalnız bir nokta var. Nereden, nasıl başlayacağımı bilemiyorum.
Bunu hiç düşünmeyin dayı. Yarın olsun bir kere. Her şey kendiliğinden yürür zaten. Şimdi artık sakinleşmeye bakın. Çok fazla düşünmek daha kötü. Foma ağzını açacak olursa derhal evden kovarak tuzla buz etmeli onu.
Acaba kovmadan olmaz mı? Bak kardeşim, ben nasıl karar verdim? Yarın sabah gün doğar doğmaz yanına gider, ona şimdi seninle konuştuğum gibi her şeyi anlatırım.
Foma gibi asil bir insanın, dünyanın en asil adamının bu durumda anlayışsızlık göstermesine imkan yok.
Yalnız annemin, Tatyana Ivanovna'ya yarın onu isteyeceğimden bahsedip etmediğini merak ediyorum. Ettiyse pek kötü.
Tatyana Ivanovna için hiç üzülmeyin dayıcığım. Ona Obnoski'nin Kameriye'deki sahneyi anlattım. Dayım dehşetli bir şaşkınlık içinde kaldı. Mizinçikov'un adını ağzıma almadın.
Dayım hayalci kadın diye bağırdı. Gerçekten çok hayalci. Zavallı kadın. Hepsi etrafını sarmışlar. Saflığından faydalanmak istiyorlar. Demek Obnoski'nin daha. Hani gitmişti o? Garip şey garip. Şaşırdın doğrusu Seryoja. Bunu hemen yarın inceleyerek çaresine bakmalı. Lakin kadının Tatyana Ivanovna olduğundan emin misin?
Yüzünü görmediğim halde bazı sebeplerden ötürü Tatyana Ivanovna olduğundan emin bulunduğumu söyledim.
Belki çiftlik kızlarımızdan biriyle aşıklaştık ediyordu da sen Tatyana Ivanovna'ya benzettin. Sakın bahçıvanın kızı Daşa olmasın. Kurnaz kızdır, mimlenmiştir de onun için söylüyorum. Anna Nilovna bir kere takip etmiş, yakalamıştı onu. Ama olur şey değil canım, evlenmek istediğini söylüyordu. Tuhaf, pek tuhaf doğrusu.
Nihayet ayrıldık, dayımı kucakladım, Tanrı'ya emanet ederek başarılar diledim.
Yarın, yarın diye tekrarlayıp duruyordu. Sen daha kalkmadan her şey halledilecek. Foma'ya gider, efendice konuşurum onunla. Öz kardeşimin karşısındaymışım gibi hepsini anlatır, içimi döker, kalbimin en gizli köşelerini açarım. Hoşça kal Sergey. Yat artık, sen de yorulmuşsundur. Ben herhalde bütün gece gözümü kırpmayacağım.
Çıktı. Yorgun ve son derece hırpalanmış olarak hemen yattım. Çetin bir gün geçirmiştik. Sinirlerim fena halde bozulmuştu. Uyuyuncaya kadar birkaç kere daldım, sonra titreyerek yeniden uyandım. Bununla beraber yattığım sırada üzerimdeki izlenimlerin garipliği ertesi sabahki uyanışımın orijinalliği yanında hiçti.
17. ayrımın sonu. Sayfa 192.